14. ayrım.
Hüm. O zaman yakın gitsin. Alberto bir süre öylece oturup sehpayı seyretti. Sonra dönüp camdan dışarıya baktı. Hava bulutlanıyor, dedi Sophie. Evet, sıkıntılı bir hava. Şimdi mi anlatacaksın Berkeley'i? 3 Britanya empristinden sırası gelen o. Ama o birçok bakımdan başlı başına bir grup oluşturduğu için onu sona bırakıp şimdi David Hume'dan bahsedeceğiz. 1711-1776 yıllarında yaşamış olan Hume'un felsefesi en önemli empiricism felsefesi olarak görülür. Böyle önemli görülmesinin bir başka nedeni de büyük filozof Immanuel Kant'ı kendi felsefesini oluşturmak konusunda esinlendiren bir filozof olmasıdır. Aslında Berkeley'i anlatmanı isterim demem bir şey değiştirmez, değil mi? Hayır, değiştirmez. Hume İskoçya'da Edinburgh yakınlarında büyüdü. Ailesi onun avukat olmasını istiyordu ama o felsefe ve bilginin dışındaki her şeyi inanılmaz derecede itici buluyordu. Aydınlanma çağının tam ortasında Voltaire ve Rousseau gibi büyük Fransız düşünürleriyle aynı zamanda yaşadı. Hayatının son yıllarını geçirdiği Edinburgh'a dönmeden önce Avrupa'nın pek çok kentini gezdi. En önemli eseri olan İnsanın Doğası üzerine bir incelemeyi yazdığında 28 yaşındaydı. Bu kitabı daha 15 yaşındayken düşünmüş olduğunu söyler kendisi. Elimi çabuk tutmam gerekiyor demek ki. Sen artık işe başlamış sayılırsın. Ama bir gün kendi felsefemi kuracak olursam bu şimdiye dek duyduklarımın tümünden farklı olacak. Şimdiye kadar duyduklarında eksikliğini hissettiğin şeyler var mı? Birincisi, şimdiye kadarki tüm filozoflar erkek ve anlaşılan erkekler kendi dünyalarında yaşıyor. Ben gerçek hayatla ilgilenirim daha çok. Çiçeklerle, hayvanlarla ve doğup büyüyen çocuklarla. Şu senin filozofların sürekli insandan bahsediyor. Bak işte yine insanın doğasına dair bir inceleme yazmış Hume. Ama bu insan hep orta yaşlı bir insan sanki. Yaşam hamilelikle ve doğumla başlıyor ne de olsa. Ama çocuk bezleriyle çocuk ağlamalarından söz eden olmadı şimdiye kadar. Sevgi ve dostluktan da bahsedilmedi pek. Çok haklısın elbette. Ama tam da Hume olabilir biraz farklı düşünen. Herkesten çok o günlük yaşamdan alır çıkış noktasını. Üstelik kanımca Hume çocukların ya da yeni dünya yurttaşlarının dünyaya nasıl baktıklarını çok iyi bilir. Dinleyelim bakalım öyleyse. Hume bir empirist olarak görevinin şu senin erkek filozofların yarattığı tüm karmaşık kavramlar ve düşünce yapılarında şöyle bir temizlik yapmak olduğuna inanıyordu. Yazılıp çizilenlerde hala orta çağ düşüncesinden ve 17. yüzyıl usçu düşüncesinden hurdalara rastlandığını söylüyordu. Kendisi ise insanın dünyayı dolaysız algılayışına dönmek istiyordu. Hiçbir felsefe bizi günlük deneyimlerimizin ötesine götüremez veya bize günlük yaşantımızdan edindiğimiz izlenimler üzerine düşünerek ulaştığımız davranış kurallarından başka kurallar sağlayamaz, diyordu. Şimdiye kadar anlattıklarına bakılırsa pek fenaya benzemiyor Hume. Biraz örnek verebilir misin peki? Hume'un yaşadığı zamanlarda meleklere inananlar çoktu. Melek kanatlı bir insan görünümündedir. Sen hiç böyle bir yaratık gördün mü Sophie? Hayır. Ama bir insan gördün, değil mi? İşte şimdi saçmaladın. Kanat da gördün, değil mi? Tabii ama kanatlı bir insan görmedim. Hume'a göre melek bileşik bir kavramdır. Gerçekte değil, insanın hayal gücünde bir araya gelmiş iki farklı deneyimden oluşmaktadır. Bir başka deyişle derhal bırakılıp atılması gereken yanlış bir inanıştır. Bu şekilde tüm düşünce ve inançlarımızı bir bir gözden geçirmemiz gerekir. Kitaplarımızı da böyle gözden geçirmeliyiz. Çünkü şöyle der Hume, elimizde tuttuğumuz kitaba bakıp kendimize soralım. Bu kitap büyüklük ya da sayıya dair soyut bir uslamlama içeriyor mu? Hayır. Olgu veya varoluşa dair deneysel bir uslamlama içeriyor mu? Hayır. O zaman yakın gitsin. Çünkü boş inan ve yanılsamadan başka bir şey içeriyor olamaz böyle bir kitap. Oldukça kesin bir tutum. Ama tüm bunların gerisinde dünya olduğu gibi duruyordur Sophie. Her zaman olduğundan daha canlı, daha açık seçik. Hume düşüncelerin bilinçte henüz oluşmadığı dönemlerde çocukların dünyayı algılayış biçimlerine dönmek ister. Şimdiye dek ele aldığımız filozofların kendi dünyalarına kapanmış yaşadıklarını seni ise en çok gerçek dünyanın ilgilendirdiğini söylememiş miydi? Evet, buna benzer bir şeydi söylediğim. Hume da aynı şeyi söylerdi. Ama gel onun düşüncelerini biraz daha derinlemesine inceleyelim. Bekliyorum. Hume, insanın iki tür algılayış biçimine sahip olduğunu söyleyerek işe başlar. Bunlar izlenim ve fikirlerdir. İzlenim, dış gerçekliğin anlık algılanışıdır. Fikir ise bu tür izlenimi yeniden anımsamaktır. Birkaç örnek verin lütfen. Sobaya değip elini yakarsan o an bir izlenim edinirsin. Bir zaman sonra elini yaktığını hatırlarsın. Hume'un fikir dediği de budur. Bu ikisi arasındaki fark, izlenimin, izlenimi anımsayan fikirden çok daha güçlü, çok daha canlı olmasındadır. Duyumsal izlenimi özgün örnek, fikir ya da izlenimin anısının bunun soluk bir kopyası olduğunu da söyleyebiliriz. İzlenim, bilinçte muhafaza edilen fikrin doğrudan nedenidir de ondan. Şimdiye kadar söylediklerini izleyebildim. Hume bundan sonra izlenim ve fikrin basit ya da bileşik olabileceğini söylüyor. Locke'den bahsederken verdiğimiz elma örneğini hatırlıyorsundur. Elmanın doğrudan anlık kavranışı böyle bileşik bir izlenimdir. Bilinçteki elma kavramı da bileşik bir fikirdir. Sözünü kesiyorum ama gerçekten önemli mi bu? Önemli mi? Tabii önemli. Filozoflar zaman zaman bir takım yapay problemlerle uğraşmış olabilirler ama bu bizim bir muhakemenin oluşma sürecini izleme çabamızı hiçbir zaman engellememeli. Hume da Descartes'la bir fikri temelinden oluşturmak gereği konusunda hemfikirdi kuşkusuz. Pekala, sorumu geri alıyorum. Hume'un altını çizdiği konu, bazen gerçekte böyle olmadığı halde fikirleri aklımızda birleştirebildiğimizdir. Yanlış fikirlerle doğada bulunmayan kavramlar da böyle doğmaktadır. Buna bir örnek olarak melekten söz etmiştik. Daha önce timsahtan da bahsetmiştik hatırlıyorsan. Yine bir başka örnek, mitolojideki kanatlı at Pegasus'tur. Tüm bu örneklerle bilincimizin onu alıp bununla, bunu alıp şununla, kanatları bir izlenimden, atı bir başkasından alıp bu ikisini birbiriyle dilediği gibi kesip birleştirmiş olduğunu kabul etmeliyiz. Tüm bu parçalar bir zamanlar gerçek birer izlenim olarak belleğin tiyatrosunda oynamışlardır. Bilinç ise bunları istediği gibi alıp birleştirmiş, bu şekilde sahte fikirler ya da kavramlar yaratmıştır. Anlıyorum. Üstelik bunun önemli olduğunu da görebiliyorum sanırım. Güzel. Yani Hume her bir kavramı ele alıp bunun gerçek hayatta karşılığının bulunup bulunmadığını araştırıyordu. Bu fikir hangi izlenimden kaynaklanıyor diye soruyordu. Bunu yaparken her şeyden önce bileşik bir kavramın hangi basit fikirlerin bir bileşimi olduğunu bulması gerekiyordu. Bu şekilde insan kavrayışını çözümlemek için bir yöntem geliştirmiş oluyordu. Amacı fikirlerimize, kavramlarımıza bir çeki düzen vermekti. Yine biraz örnek verebilir misin? Hume'un yaşadığı çağda cennetin ya da yeni Kudüs'ün ne olduğunu iyi bildiği insanlar çoktu. Descartes'in bir şey insanın aklı için ne denli açık seçikse, o şeyin gerçekten var olması o denli olasıdır dediğini hatırlıyor musun bilmem. Daha önce de söylediğim gibi pek unutkan sayılma. Biraz düşününce cennetin son derece bileşik bir kavram olduğu kolayca görülebilir. Bu öğelere şöyle birkaç örnek verebiliriz. Cennet, incilerle süslü kapılar, altın yollar, sayısız melekler vesairelerle doludur. Aslında incili kapılar, altın yollar ve melekler de bileşik kavramlardır ve kendi bileşenlerine ayrılabilir. Cennet kavramımızı inci, kapı, altın, beyaz giyinmiş bir biçim ve kanat gibi basit kavramlara ayırdıktan sonra, işte ancak o zaman gerçekten bu basit izlenimleri yaşayıp yaşamadığımızı kendimize sorabiliriz. Ve buna cevabımız evet olur. Ama biz tüm bu basit izlenimleri alıp hayali bir şey oluşturacak biçimde bir araya getirmişizdir. Evet, işte sen de görebiliyorsun bunu. Biz insanların en iyi yaptığı şeylerden biridir hayal görürken kesip yapıştırmak. Ancak Hume'un üzerinde durduğu nokta, sonuçta hayali şeyleri oluştursalar da bu öğelerin şu ya da bu biçimde bilincimizde basit izlenimler olarak girdikleridir. Hayatında hiç altın görmemiş bir insan altından bir yol hayal de edemez. Doğrusu oldukça akıllı biriymiş bu Hume. Peki Tanrı'nın var olduğuna dair içinde açık seçik bir duygu olduğunu söyleyen Descartes'a ne demeli? Hume'un buna bir yanıtı var. Tanrı'yı sonsuz zeki, akıllı ve iyi bir varlık olarak düşündüğümüz esas alırsak, Tanrı'nın sonsuz zeki, sonsuz akıllı ve sonsuz iyi bir şeyden oluşan bileşik bir düşünce olduğunu söyleyebiliriz. Zeka, akıl ve iyiliği hiç yaşamamış olsaydık, böyle bir Tanrı kavramımız da olmazdı. Tanrı'yı sert ama adil bir baba olarak görme eğilimimiz de vardır. Bu da sert, adil ve babadan oluşan bileşik bir kavramdır. Hume'dan sonra yaşamış pek çok tarih eleştirmenine göre bu tam da çocukken kendi babamızı algılayışımıza benzer. Olağan baba kavramı cennetteki baba kavramını hazırlamıştır da denir. Bu doğru olabilir ama Tanrı'nın mutlaka bir adam olması gerektiği görüşünü ben hiç kabul edemiyorum. Annemin de eşitlik sağlamak için bazen Tanrı'ya tanrıça dediği olur. Sonuç olarak Hume, duyusal izlenimlerde karşılığını bulmayan her türlü düşünce ve kavramı elden geçirmek istiyordu. Amacı çağlardır metafizik düşünceye hakim olmuş ve onun itibarını sarsmış olan tüm bu anlamsız gevezeliği ortadan silmekti. Oysa günlük yaşantımızda geçerli olup olmadığını düşünmeden pek çok kavram kullanıyoruz. Örneğin ben ya da kişiyi kişi yapan şey kavramları. Bu kavram Descartes'in felsefesinin temelini oluşturuyordu. Tüm felsefesi varlığını açık seçik duyuran bu kavramın etrafında yükseliyordu. Umarım Hume benim ben olduğumu reddetmeye falan kalkmıyordur. Yoksa o da benim için bir başka geveze olmaktan öteye gidemez. Sophie, bu felsefe kursundan öğrenmeni umduğum tek şey varsa o da hemen ve acele sonuçlara varmamandır. Tamam, devam et. Hayır, ben devam etmeyeceğim. Senin ben olarak algıladığın şeyi Hume'un çözümleme yöntemini kullanarak sen araştırmalısın. O halde öncelikle kendime ben kavramının basit mi yoksa bileşik bir kavram olduğunu mu sormalıyım? Ve buna cevabın ne olur? İtiraf etmeliyim ki kendimi oldukça bileşik bir yapı olarak görüyorum. Karamsar bir kişiliğim var örneğin. Ayrıca oldukça kararsız biriyimdir. Üstelik aynı kişiden hem hoşlanıyor hem hoşlanmıyor olabilirim. Öyleyse ben kavramının bileşik bir düşünce olduğunu söyleyebiliriz. Tamam, şimdi de kendi benime dair bileşik bir izlenimim olup olmadığını sorayım. Sanırım var. Sanırım hep ola gelmiş bir şey bu. Emin olamadığın şeyler mi var? Sürekli değişiyorum. Bugün 4 yaşımdaki kendimden bambaşka biriyim. Duygularım ve kendimi algılayışım andan ana değişiyor. Bazen de durup dururken kendimi yepyeni bir insan olarak gördüğüm oluyor. Demek ki insanın değişmez bir kişiliği olduğu düşüncesi yanlış bir düşünce. Ben kavramı gerçekte hiçbir zaman hepsi bir arada yaşanmamış, pek çok basit izlenimin oluşturduğu bir zincirdir. Ben, birbirini sonsuz bir hızla izleyen, her an değişim ve hareket halinde olan bir algılar demetinden başka bir şey değildir, der Hume. Bilinç, pek çok görüşün birbiri ardınca kendini gösterdiği, geçip gittiği, tekrar geri döndüğü ve sayısız konum ve durumda iç içe geçtiği bir tiyatrodur, der. Hume, gelip giden bu görüşler ve duyguların altında ya da arkasında bir başka kişiliğin var olmadığını anlatmak ister. Sinema perdesindeki görüntülere benzetilebilir bu durum. Film kareleri perdede birbirini son derece hızlı bir biçimde izler. Öyle ki filmin aslında bu karelerin birleşimi olduğunu algılayamayız. Kareler aslında birbirinden bağımsızdır. Film aslında bu kısa anların bir toplamıdır. Sanırım pes etmek durumundayım. Kişiliğin değişmez bir şey olduğu düşüncesinden vazgeçtiğin anlamına mı geliyor bu? Galiba. Ve daha birkaç dakika önce bunun tam tersine inanıyordun. Bu arada şunu da eklemeliyim ki, Hume'un insan aklını çözümleyiş biçimini ve insan kişiliğinin değişmez bir şey olduğu görüşünü reddedişini bundan 2500 yıl önce dünyanın bambaşka bir köşesinde bir kişi daha paylaşıyordu. Kim bu kişi? Buda. Hume ile Buda'nın görüşlerindeki benzerlik neredeyse rahatsızlık verici boyutlardadır. Buda'ya göre yaşam insanı sürekli dönüştüren bir zihinsel ve fiziksel süreçler dizisidir. Çocuklukla büyüklük aynı şey değildir. Dünkü benle bugünkü ben aynı şey değildir. Hiçbir şeye bu benimdir diyemem, der Buda ve devam eder. Hiçbir şeye bu benim diyemem. Yani ben diye bir şeyden, değişmeyen ve hep aynı kalan bir kişilikten söz edilemez. Evet, tam da Hume'un dediklerine benziyor. Değişmeyen bir kişiliğin var olduğunu iddia eden usçuların çoğu, ölümsüz bir ruh olduğuna da inanıyorlardı. Ve bu da yanlış bir düşünceydi, öyle mi? Hume'a da, Buda'ya da göre yanlış bir düşünceydi. Buda'nın müritlerine ölmeden önce söylediği son söz ne olmuş biliyor musun? Hayır, nereden bileyim? Bileşik her şey yok olmaya mahkumdur demiştir. Hume da aynı şeyi söylerdi belki. Hatta Demokritos da. Hume'un ruhun ölümsüzlüğünü ve Tanrı'nın varlığını ispatlamaya dair her türlü çabaya karşı çıktığını söyleyebiliriz en azından. Ama bu, onun ruhunun ölümsüzlüğünü ve Tanrı'nın varlığını reddettiği anlamına gelmez. O, dinsel inançların kanıtlanabileceğine dair inanışın usçu saçmalıktan ibaret olduğunu söyler yalnızca. Hume, Hristiyan olmamasına rağmen Tanrı tanımaz değildi. O olsa olsa bir bilinemezciydi. Ne demek bilinemezci? Bilinemezci, Tanrı'nın var olup olmadığını bilmeyen kişi demektir. Ölüm döşeğinde kendisini ziyaret eden bir arkadaşı, Hume'a ölümden sonra bir hayat olduğuna inanıp inanmadığını sorar. Hume'un buna, ateşe atılan bir kömür parçası yanmayabilirdi diye cevap verdiği söylenir. Ya, demek öyle. Bu yanıt onun sonsuz ön yargısızlığına tipik bir örnektir. Hume yalnızca varlığını kesin bir şekilde duyumsadığı şeylerin gerçek olduğuna inanırdı. Bunun dışındaki şeyler konusunda ise her şeyi açıktı. Ne Hristiyanlığı ne de mucizeleri reddediyordu. Ancak ona göre bu iki şey tam da inançla ilgili, bilimle ya da akılla ilgisi olmayan şeylerdi. İnançla bilim arasındaki son bağın Hume'un felsefesiyle sona erdiğini de söyleyebiliriz. Mucizelerin varlığını başlangıçtan reddetmiyordu dedin. Evet, ama bu mucizelere inandığı anlamına da gelmez. Hatta tam tersi. Ancak o insanların bugün bizim doğaüstü dediğimiz şeylere inanmaya büyük ihtiyaç duyduklarını vurgulamak istiyordu. Ve bu tür inançlarda ortak olan şey, anlatılan bu mucizelerin hep eskiden, çok eskiden gerçekleşmiş olduğudur. Hume bunları reddeder. Çünkü kendisi bunları bizzat yaşamamıştır. Öte yandan yaşamamış olması bunların hiç olmamış ya da hiç olmayacağı anlamına gelmez. Bunu biraz daha açabilir misin? Hume'a göre mucize, doğa yasalarının ihlali anlamına gelir. Ancak doğa yasalarını bizzat duyumsadığımızı söylemekte anlamsızlık olur. Elimizden bıraktığımız bir taşın yere düştüğünü duyumsarız. Yok eğer düşmeseydi, düşmediğini duyumsamış olurduk. Buna göre bu bir mucize ya da doğaüstü bir şey olmuş olurdu. Demek doğa ve doğaüstü diye iki tür doğa olduğuna inanıyorsun. Usçu gevezeliklere yaklaşmış olmuyor musun böyle düşünerek? Olabilir, ama ben elden bırakılan taşın her zaman yere düşeceğine inanıyorum. Neden? Bence biraz gıcıklık ediyorsun şimdi. Gıcıklık etmiyorum. Bir filozof gıcıklık olsun diye sormaz ama daima soru sorar. Şu an belki de Hume'un felsefesinin en önemli noktasından bahsediyoruz. Şimdi yanıt ver. Taşın her zaman yere düşeceğinden emin olabiliyor musun? Bunu öyle çok gördüm ki artık emin olabiliyorum. Hume bu konuda taşın yere düşüşünü pek çok kere duyumsamış olduğunu, ancak hep düşeceğini duyumsamamış olduğunu söylerdi. Taşın yer çekimi yasasından ötürü yere düştüğü söylenir. Oysa biz böyle bir yasayı hiçbir zaman duyumsamamışızdır. Biz yalnızca şeylerin yere düştüğünü duyumsarız. Ama bu ikisi aynı şey değil mi? Hayır, pek değil. Taşın yere düşeceğine inandığını, çünkü bunu pek çok kez gördüğünü söyledin. Hume'un altını çizmek istediği nokta da tam bu noktadır. Bir şeyin bir başka şeyin sonucu olduğuna öyle alışmışızdır ki, artık elinden ne zaman bir taş bıraksan, taşın hep yere düşmesini beklersin. Karşı konulmaz doğa yasaları dediğimiz kavram da böyle oluşmuştur. Hume yere atılan bir taşın yere düşmeyebileceğine inanıyor muydu gerçekten? Taşın her seferinde yere düşeceğinden en az senin kadar emindi kuşkusuz. Ancak o hiçbir zaman taşın niçin yere düştüğünü duyumsayamayacağımızı anlatmak istiyordu. Yine çocuklarla çiçeklerden iyice uzaklaşmıyor muyuz? Hayır, tam tersi. Hume'a göre gerçekliğin esas tanıkları çocuklardır. Bir taş bir iki saat havada uçsa buna en çok kim şaşırırdı sence? Sen mi yoksa bir yaşındaki bir bebek mi? Ben daha çok şaşırırdım. Neden Sophie? Herhalde bunun doğaya aykırı bir şey olduğunu bir bebekten daha çok anlayabildiğim için. Peki bunun doğaya aykırı bir şey olduğunu bir bebek niçin anlayamaz? Çünkü bebek henüz doğayı bilmiyordur. Ya da doğa onun için henüz bir alışkanlık olmamıştır. Nereye gelmek istediğini anlıyorum. Hume insanların duygularını bilmelerini istiyordu. Öyleyse şu ödevi yanıtla. Sen ve bir bebek bir sihirbazının yaptığı numaraları, örneğin ağır bir şeyi hiç desteksiz havada tutuşunu izleseniz, hanginiz bunu daha ilginç bulurdu? Ben daha ilginç bulurdum herhalde. Neden? Bunun ne acayip bir şey olduğunu ben anlayabilirdim de ondan. Pekala, demek ki doğa yasalarını henüz öğrenmemiş bir bebek, bu yasaların ihlal edilmesinde hiç ilginç bulmaz. Evet, öyle de diyebilirsin. Hala Hume'un felsefesinin en can alıcı noktasında bulunuyoruz. Hume buna ek olarak bebeğin henüz alışkanlıktan doğan beklentilerinin bir kölesi olmadığını, yani bebeğin senden çok daha ön yargısız olduğunu da söylerdi. En büyük filozoflar çocuklardır belki de. Çocuklar her konuya tarafsız yaklaşırlar. Ve bu, sevgili Sophie, bir filozofun en önemli özelliğidir. Çocuklar dünyayı ne eksik ne de fazla, tam olduğu gibi algılarlar. Ön yargılı olduğumu anladığım zaman bundan üzüntü duyuyorum. Hume alışkanlıkların gücünden bahsederken nedensellik yasası üzerinde yoğunlaşır. Bu yasaya göre her şeyin bir nedeni vardır. Hume iki bilardo topunu örnek olarak kullanır. Siyah bir bilardo topunu hareketsiz durmakta olan beyaz bir bilardo topuna çarptırırsan ne olur? Beyaz top hareket etmeye başlar. Öyle mi? Neden peki? Siyah top ona çarptığı için. Bu durumda siyah toptan gelen çarpmanın beyaz topun hareketinin nedeni olduğu söylenir. Ama yine ancak duyumsadığımız bir şeyin kesin olarak böyle olduğunu söyleyebileceğimizi anımsayalım. Ben bunu gerçekten pek çok kere duyumsadım. Jorunner'in bodrumunda bir bilardo masası var. Hume, duyumsadığın yegane şeyin siyah topun beyaz topa çarptığı ve beyaz topun masada hareket etmeye başladığı olduğunu söyler. Beyaz topun hareket etme nedenini ise duyumsamazsın. Bir olayın bir süre sonra bir başka olayı izlediğini duyumsarsın. Ancak ikinci olayın birinci olaydan ötürü oluştuğunu duyumsamazsın. Bu biraz fazlaya kaçmak olmuyor mu? Hayır. Önemli bir nokta bu. Hume bir olayın bir diğerini izleyeceği beklentisinin şeylerin özünde değil bizim bilincimizde yer aldığını söylüyor. Ve gördüğümüz gibi beklenti alışkanlıkların sonucunda oluşan bir şey. Yine küçük bir bebek olsa ve beyaz top siyahın çarpmasından sonra tümüyle hareketsiz durmaya devam etse bebek buna hiç şaşmaz. Doğa yasaları ya da neden ve etki dediğimiz şeyler mantıkla değil alışkanlıkla ilgili şeylerdir. Doğa yasaları yalnızca vardır. Onların mantıklı ya da mantıksız olduğu söylenemez. Siyah top çarpınca beyaz topun hareket ettiği beklentisi doğuştan gelme bir beklenti değildir. Dünyanın nasıl olduğu ya da dünyadaki nesnelerin nasıl var olduğuna dair hiçbir beklentimiz yoktur doğduğumuzda. Dünya olduğu gibidir. Zamanla duyumsadığımız bir şeydir. Bana yine de çok önemli gelmiyor. Bu beklentiler çabuk ve hatalı sonuçlara varmamıza yol açıyorsa önemli bir şeydir. Hume karşı konulamayacak doğa yasaları olduğunu reddetmiyor. Ancak doğa yasalarının kendisini duyumsamadığımız için çabuk ve hatalı sonuçlara varabileceğimizi söylüyor. Örnek verebilir misin? Benim yalnızca siyah atlardan oluşan bir at sürümün olması tüm atların siyah olduğu anlamına gelmez. Tabii. Ve benim tüm yaşamım boyunca yalnızca siyah karga görmüş olmam dünyada beyaz karga olmadığı anlamına da gelmez. Hem bir filozof hem de bir bilim adamı için beyaz bir karganın var olabileceği olasılığını reddetmemek son derece önemlidir. Beyaz karganın peşinden koşmak bilimin en önemli görevidir de diyebiliriz. Anlıyorum. Neden ile etki ilişkisine gelince her zaman gök gürültüsünden önde geldiği için şimşeğin gök gürültüsünün nedeni olduğunu düşünenler olabilir. Bu örnekte bilardo topu örneğine benzer. Oysa şimşek gök gürültüsünün nedeni midir sence gerçekten? Pek sayılmaz. Aslında aynı anda hem şimşek çakar hem gök gürler. Şimşek de, gök gürlemesi de elektrik yüklerinin boşalmasından ileri gelir. Gök gürlemesinin her zaman şimşek çakmasından sonra geldiğini görmemiz, şimşeğin gök gürlemesinin nedeni olduğu anlamına gelmez. Aslında bu ikisinin de nedeni bir başka üçüncü etmendir. Anlıyorum. Bizim yüzyılımızda yaşamış bir empirist, Bernard Russell, buna çok daha grotesk bir örnek verir. Her gün kümese gelen çiftçinin karısının kendisine yemek verdiğini gören tavuk, sonunda kadının kümese gelmesiyle tabağına yem koyması arasında bir nedensellik bağı olduğunu sonucunu çıkarır. Oysa çiftçinin karısı bir gün kabına yem koymaz. Oysa bir gün çiftçinin karısı gelip tavuğun boynunu koparır. Ay, çok iğrenç. Zaman içinde bir şeyin bir başka şeyi izlemesi, bunların arasında mutlaka bir nedensellik ilişkisi olduğu anlamına gelmez. İnsanları çabuk sonuçlara varmaya karşı uyarmak bir filozofun en önemli görevlerinden biridir. Aslında bunlar pek çok boş inanın da nedenidir. Nasıl? Yoldan geçen bir kara kedi görürsün. Aynı gün bir süre sonra düşer kolunu kırarsın. Bu iki olay arasında bir nedensellik ilişkisi olduğu anlamına gelmez. Aynı şekilde bilimde de hızlı sonuçlara varmamak son derece önemlidir. Pek çok kişinin belli bir ilacı aldıktan sonra iyileşmesi, onların bu ilacın iyileştirdiği anlamına gelmez. Bu yüzden gerçek ilacı alanların yanı sıra, bu ilacı aldığını sanan, oysa gerçekte suyla karıştırılmış undan oluşan haplar verilen büyük bir kontrol grubu oluşturulmalıdır. Gerçek ilacı almayan kişiler de iyileşiyorsa, bir üçüncü etmen, örneğin ilacın iyi geleceğine olan inançları onları iyileştirmiş demektir. Empirisizmin ne olduğunu anlamaya başlıyorum sanırım. Hume, ahlak alanında da usçu düşünceye cephe aldı. Usçular doğru ile yanlışı birbirinden ayırt etmenin insan usuna has bir şey olduğunu öne sürüyorlardı. Bu doğal doğru denen şeye Sokrates'ten Locke'ye kadar pek çok filozofta rastlıyoruz. Ancak Hume'a göre neyin doğru neyin yanlış olduğunu bize söyleyen şey aklımız değildir. Ya nedir o zaman? Duygularımızdır. Birine yardım etmeye karar verdiğinde yardım etmeni sağlayan şey aklın değil duygularındır. Ya yardım etmeyi istemezsen? Buna karar veren de yine duygularındır. Yardıma ihtiyacı olan birine yardım etmemek ne mantıklı ne de mantıksız bir şeydir. Buna olsa olsa iyilik ya da kötülük denebilir. Ama her şeyin bir sınırı var. İnsan öldürmenin doğru bir şey olmadığını herkes bilir. Hume'a göre herkes diğer insanların iyiliğini ister. Yani insanın diğer insanları düşünmek gibi bir yeteneği vardır. Ancak bunun mantıkla bir ilgisi yoktur. Bundan çok emin değilim sanırım. Bir başka insanı ortadan kaldırmak pek akıl dışı sayılmaz bazen Sophie. İstediğini elde etmeye çalışan biri için son derece etkili bir yöntem bile olabilir üstelik. Yok artık, itiraz ediyorum buna. Sen anlat bana öyleyse insanın niçin başına dert olan birini öldüremeyeceğini. Çünkü o insan da yaşamaktan memnundur. Bu yüzden öldürülmemelidir. Şu an senin yaptığın şeye betimleyici bir cümleden, çünkü o insan da yaşamaktan memnundur, kural belirten bir cümleye, bu yüzden öldürülmemelidir, revarmak denir. Akıl açısından tümüyle mantıksız bir şeydir bu. O zaman insan, vergi kaçıran bir sürü insan var. Bu yüzden ben de vergi kaçırmalıyım diyebilir. Hume hiçbir zaman dirli cümlelerden meli cümlelere varmamak gerektiğini ileri sürer. Oysa gazete makalelerinde, parti programlarında, meclis konuşmalarında tam da buna göre örneklere rastlanır. Birkaç örnek vermemi ister misin? Memnuniyetle. Giderek çok daha fazla sayıda insan uçakla yolculuk etmeyi seçiyor. Bu yüzden daha fazla havaalanı yapmalı. Sence bu mantıklı bir çıkarım mı? Hayır, bence oldukça saçma. Çevreyi de düşünmemiz gerekir. Bana kalırsa daha çok tren yolu yapmalı. Ya da yeni petrol platformlarının yapımıyla yaşam standardımız %10 yükselecek. Bu yüzden mümkün olan en kısa zamanda yeni petrol platformları inşa etmeliyiz. Saçma! Burada da çevrenin korunması önemli. Üstelik Norveç'te yaşam standardı yeterince yüksek zaten. Bazen şöyle şeylerden değil de olur. Bu yasa Millet Meclisi tarafından çıkarılmıştır. Bu yüzden tüm vatandaşların bu yasaya uyması gerekir. Ancak bu çıkarılmış yasalarda insanın içten içe kabul edemeyeceği durumlara da rastlanır. Anlıyorum. Neyi nasıl yapacağımızı akıl yoluyla kanıtlayamayacağımız konusunu ele almış olduk. Sorumlu bir biçimde davranmak akılla değil, diğer insanların iyiliğini isteyen duygularla mümkün olur. Tüm dünyanın mahvolmasını parmağının birazcık acımasına tercih etmek akıl dışı bir şey değildir, der Hume. Pek hoş olmayan bir iddia bu. Kuyunun dibini biraz kazırsak, hoş olmayan daha neler çıkar? Nazilerin milyonlarca Yahudi'yi öldürdüğünü biliyorsundur. Sence bu insanların akıllarında mı bir hata vardı, yoksa duygularında mı? Duygularında yanlış olan bir şeyler olduğu açık. Çoğunun aklı son derece yerindeydi. En duygusuz kararların ardında taş kalpli hesaplar yatabilir çoğu zaman. Savaştan sonra Nazilerin çoğu yargılandı. Akılsızca davrandıkları için değil, barbarca davrandıkları için. Aslında aklı pek yerinde olmayanların, bir konuda suçlu da olsalar suçsuz sayıldıkları olur. Bu tür kişilere akli dengesi bozuk ya da suçun işlendiği an akli dengesi yerinde olmayan kişiler de denir. Hiç kimsenin duyguları bozuk olduğu için suçsuz sayıldığı görünmemiştir. Ay yok bir de sayılsaydı. Aslında örneklerin en korkunçlarını sıralamamıza gerek yok. Örneğin bir sel afeti olsa zarara uğrayanlara yardım etmemizi duygularımız söyler. Tamamen duygusuz olup kararı soğuk aklımıza bıraksaydık, aklımız bize dünyanın nüfusunun tehlike verici oranda arttığını, bu yüzden bu sel afetinde birkaç milyon kişinin ölmesinin iyi olacağını bile söyleyebilirdi. Böyle düşünmenin mümkün olması bile beni sinirlendiriyor. Ve sinirlenen yanın aklın değil. Teşekkürler, bu kadar yeter. Berkeley. Alev alev yanan bir güneşin etrafında dönmekten sersemlemiş bir gezegen gibi. Alberto ayağa kalkıp şehre bakan pencerenin yanına gitti. Sophie de onun yanında durdu. Tam onlar böyle dururlarken eski evlerin damlarının üzerinde küçük bir uçak belirdi. Uçağın arkasında bir pankart asılıydı. Sophie önce bunun bir konser ilanı falan olabileceğini düşünürken uçak yaklaştıkça bambaşka bir şey olduğunu gördü. Pankartta 15. yaş günün kutlu olsun Hilde yazılıydı. Alberto'nun buna tek yorumu davetsiz misafir oldu. Güneydeki tepelerden yükselen kara bulutlar şimdi tüm şehri kaplamıştı. Küçük uçak kara bulutlardan birinin ardında gözden kayboldu. Korkarım hava iyice bozabilir dedi Alberto. O zaman ben de eve otobüste giderim. Allah vere de bu kötü hava da binbaşının eseri olmasın. Ne diyorsun sen? Tanrı değil ya bu adam. Alberto buna yanıt vermedi. Tekrar gidip koltuğuna oturdu. Bir süre sonra. Biraz da Berkeley'den söz etsek iyi olur. Sophie çoktan oturmuştu yerine. Birden tırnağını yediğinin farkına vardı. George Berkeley 1685-1753 yılları arasında yaşamış olan İrlandalı bir psikopostu diye söze başladı Alberto. Ancak bundan sonra bir süre sessiz kaldı. Berkeley İrlandalı bir psikopostu diye söze kaldığı yerden devam etmeye çalıştı Sophie. Ama aynı zamanda bir filozoftu da. Ya? Berkeley, dönemin felsefesinin ve biliminin Hristiyanlık dünya görüşünü tehdit ettiğini hissediyordu. En azından sürekli daha tutarlı bir hal alan özdekçiliğin, doğayı yaratan ve gözetenin Tanrı olduğu yolundaki Hristiyanlık inanışına tehdit oluşturduğunu fark ediyordu. Ya! Öte yandan empiristlerin en tutarlısı sayılabilecek kişi de yine Berkeley'di. Dünyada duyumsadıklarımızın ötesinde bir şey bilemeyeceğimize inanıyordu öyleyse değil mi? Evet ve hatta bunun da ötesine giderek dünyadaki şeylerin tam da bizim duyumsadığımız gibi olduğunu ancak bunlara şey denemeyeceğini söylüyordu. Aa, bunu biraz açman gerekecek. Locke'nin şeylerin ikinci nitelikleri üzerine bir fikir öne sürmemizin mümkün olmadığını söyleyişini hatırlıyorsundur. Elma yeşildir veya ekşidir diyemeyiz. Elmayı böyle algılayan bizizdir yalnızca. Öte yandan Locke, yoğunluk, ağırlık ve hacim gibi birinci niteliklerin bizi çevreleyen gerçekliğin gerçekten bir parçası olduğunu söylüyor. Yani dış gerçekliğin fiziksel bir tözü sahiden vardı. Hatırlıyorum elbette. Ayrıca Locke'nin yaptığı bu ayrımın önemli olduğunu düşünüyorum. İyi de Sophie, keşke her şey bu kadarla kalmış olsa.
Nasıl yani?
Yani Locke kendinden önceki Descartes ve Spinoza gibi fiziksel dünyanın gerçek olduğunu söylüyordu.
Evet.
Berkeley tam bu noktada işe şüphe karıştırır ve üstelik bunu da empirisizmin mantığı içinde gerçekleştirir. Var olan tek şeyin duyumsadıklarımız olduğunu söyler. Ancak biz maddeyi ya da tözü duyumsamayız. Şeylerin elle tutulur şeyler olduğunu duyumsamayız. Duyumsadığımız şeylerin ardında bir tözün var olduğunu varsaymak, hızlı sonuca varmaktır. Böyle bir iddianın hiçbir duyumsal temeli yoktur.
Saçmalık, bak şimdi.
Böyle diyen Sophie elini hızla masanın üzerine indirdi ve
"Ah!" dedi acıyla.
"Bu masanın maddesel ve tözsel gerçekliğinin bir kanıtı değil de nedir?
Nasıl bir şey hissettin?"
"Sert bir şey hissettim." "Sende sert bir şey duygusu oluştu. Ama tahtanın tözünü hissetmedin. Aynı şekilde rüyanda da sert bir şeye çarptığını hissedebilirsin. Ama rüyada sert bir şey olmaz değil mi?"
"Rüyada olmaz, hayır."
"Üstelik insanı hipnotize ederek onun gerçek olmadığı halde sıcak ya da soğuğu, okşama ya da yumruğu hissetmesini sağlayabilirsin."
"Peki ama bana sertlik duygusu veren masa değilse neydi?"
Berkeley'e göre bu ruhtu. Ona göre tüm fikirlerimizin kendi aklımızın ötesinde bir nedeni vardı. Ancak bu neden maddi bir neden değil, ruhsal bir nedendi. Sophie yine tırnağını yemeye başlamıştı. Alberto devam etti. "Berkeley'e göre kendi ruhum, tıpkı rüya görürken olduğu gibi, kendi fikirlerimin nedeni olabilir. Ancak maddi dünyamızı oluşturan fikirlerin nedeni bir başka ruh olmalıdır. Her şeyin kendinde ve her şeyi içeren nedeni o ruhtur," der Berkeley.
"Nasıl bir ruhmuş bu peki?"
Berkeley bununla Tanrı'yı kastetmektedir kuşkusuz. "Tanrı'nın varlığı insanın varlığından daha kolay anlaşılabilir bir şeydir," der Berkeley.
"Varlığımızdan bile emin olamayacak mıyız yani?"
"Hem evet hem hayır. Gördüğümüz ve duyduğumuz her şey Tanrı'nın gücünün bir etkisidir," diyordu Berkeley. "Çünkü Tanrı sürekli karşı karşıya bulunduğumuz fikirler ve duyumların bizde yeniden var olmasını sağlayarak her an bilincimizdedir. Yani tüm doğa ve tüm varlığımız Tanrı'da mevcuttur. Var olan her şeyin tek nedeni O'dur.
En basitten söyleyecek olursam şaşırdım.
Yani tüm soru olmak ya da olmamak değildir. Soru aynı zamanda ne olduğumuzdur. Gerçekten et ve kemikten oluşmuş insanlar mıyız? Dünyamız gerçek şeylerden mi oluşuyor yoksa bilinç mi bizi çevreleyen?"
Sophie bir kez daha tırnaklarını yemeye koyulmuştu. Alberto devam etti.
"Berkeley'in sorguladığı tek şey özdeksel gerçeklik de değildi. O aynı zamanda zaman ve uzamın mutlak ve bağımsız bir varlığı olup olmadığı konusunda da şüpheliydi. Zaman ve uzamı algılayışımız da yalnızca kendi bilincimizin bir ürünü olabilir. Bizim bir iki haftamız Tanrı'nın bir iki haftasıyla aynı şey anlamına gelmek zorunda değildir.
Her şeyin onda var olduğu bu ruhun Berkeley için Hristiyanlık tanrısı olduğunu söyledin."
"Evet öyle dedim. Bizim içinse..."
"Evet?"
"Bizim içinse her şeyin kendinde nedeni olan bu ruh Hilde'nin babası olabilir."
Sophie dona kalmıştı. Yüzü adeta tek bir soru işareti şeklini almıştı. Aynı zamanda sanki her şey birden açıklığa kavuşmuştu.
"Gerçekten inanıyor musun buna?"
"Başka bir açıklama bulamıyorum. Yaşadıklarımızın tek açıklaması bu olabilir. Orada burada karşımıza çıkan kartpostallar ve başka bir takım izler. Hermes'in birden konuşmaya başlaması, benim ağzımdan kaçan sözler.
Ben...
Ya sana hep Hilde'nin yerine Sophie deyişim? Adının Sophie olmadığını hep bildiğim halde."
"Neler söylüyorsun? Aklın karışmış senin."
"Evet, sersemlemiş bir haldeyim çocuğum. Tıpkı alev alev yanan bir güneşin etrafında dönmekten sersemlemiş bir gezegen gibi."
"Ve bu güneş Hilde'nin babası, öyle mi?"
"Böyle de diyebilirsin."
"Demek o bizim için bir tür tanrı, öyle mi?"
"Dürüst olmam gerekirse evet. Ama bundan ötürü utanması gerek o ahlaksızın."
"Ya Hilde?"
"O bir melek Sophie."
"Melek mi?"
"Hilde bu ruhun göründüğü kimse.
Albert Knang'ın bize Hilde'ye anlattığını mı söylemek istiyorsun? Ya da bizim hakkımızda şeyler yazdığını. Gerçekliği oluşturan tözü duyumsayamayacağımızı öğrendik. Dışımızdaki gerçekliğin ses dalgalarından mı yoksa kağıt ve yazıdan mı oluştuğunu bilemeyiz. Berkeley'e göre yalnızca bir ruh olduğumuzu bilebiliriz.
Ve Hilde de bir melek.
O bir melek, evet. Gel burada bir nokta koyalım. Yaş günün kutlu olsun Hilde. Bir anda odaya mavimsi bir ışık yayıldı. Birkaç saniye sonra şiddetli bir gök gürültüsü ve tüm ev bu gürültüyle sarsıldı. Alberto dalgın bakışlarla oturuyordu. Eve gitmem gerek, dedi Sophie. Ayağa kalkıp girişe yollandı. Dolabın altında uyuyan Hermes onu kapının çıkışına uğurladı. Giderken arkasından, görüşmek üzere Hilde der gibiydi. Merdivenleri hızla inip kendini sokağa darattı. Etrafta hiç kimseler yoktu. Yağmur iyice iri damlalar halinde yağmaya başlıyordu. Yağmur birikintileriyle dolu asfalt yoldan birkaç araba geçti ama görünürlerde otobüs falan yoktu. Büyük meydana dek ve oradan şehrin sokakları boyunca koştu. Koşarken aklından tek bir düşünce geçiyordu. Yarın yaş günüm diye düşünüyordu. Tam 15. yaşıma basarken hayatın yalnızca bir rüya olduğunu anlamak ne kadar acıklı. Sanki 1 milyon kazanmış, tam ödülü alacakken bunun aslında bir rüya olduğunu anlamış gibiydi. Sophie ıslak stadyumu da koşarak geçti. Çok geçmeden kendisine doğru birinin koştuğunu fark etti. Annesiydi bu. Bu arada gökyüzünde ard arda şimşekler çakıyordu. Nefes nefese sarılmıştı şimdi annesi Sophie'ye. Neler oluyor bize yavrum diyordu annesi. Bilmiyorum, bilmiyorum derken ağlıyordu Sophie. Sanki her şey çok kötü bir rüya gibi. Bijerkeli. Büyük büyük ninesinin çingene bir kadından aldığı sihirli bir ayna. Hilde Möller Knang, Lillesat dışındaki eski kaptan köşkünün çatı katındaki odasında uyandı. Saate baktı. Saat 6 olmasına rağmen gökyüzü tümüyle aydınlıktı. Geniş bir güneş ışığı hüzmesi odanın bir duvarını neredeyse tümüyle aydınlatıyordu. Yataktan kalkıp pencereye gitti. Giderken yazı masasının üzerine eğilip masa takviminden bir sayfa kopardı. 14 Haziran 1990 Salı. Kağıdı buruşturup çöp sepetine attı. Takvimde şimdi duran tarih 15 Haziran 1990'dı ve bu tarih gülümsüyordu sanki kendisine. Daha Ocak ayındayken yaş 15 diye yazmıştı bu takvim yaprağına. 15. yaşının aynen 15'ine gelmesi özel bir durumdu. Bir daha asla yaşayamayacağı bir şeydi bu. Yaş 15. Bu onun yetişkin hayatının ilk günü değil miydi? Gidip tekrar uyuyacak değildi ya böyle önemli bir günde. Üstelik bu okulun son günüydü. Yalnızca saat 1'de kilisede tören olacaktı o kadar. Üstelik bir şey daha vardı. Babası bir haftaya kadar Lübnan'dan dönüyordu. 24 Haziran'da evde olacağına söz vermişti. Hilde pencerede durup bahçeyi, bahçenin ucundaki iskeleyi ve kırmızı kayıkhaneyi seyretti. Henüz motoru kayıkhaneden çıkarmamışlardı ama eski kayık suda iskeleye bağlı duruyordu. Onca yağmurdan sonra kayığa birikmiş olan suları boşaltmayı unutmamalıydı. Bu küçük koylarını seyrederken aklına 6-7 yaşlarındayken bir seferinde tek başına kayığa binip fiyorda açıldığı gün geldi. Açıldıktan sonra kayıktan düşmüş, yüze yüze kıyıya çıkmayı güçlükle başarmıştı. Sırılsıklan bir halde sık çalıların arasından sürünerek bahçeye gelmiş, onu gören annesi ona doğru koşmuştu. Kayık ve kürekler fiyortta sahipsiz, öylece duruyordu. Hala rüyasında bu kimsesiz, kendi başına öylece duran kayığı gördüğü olurdu. Utanç verici bir olay olarak hatırlardı bunu her seferinde. Bahçeleri ne çok verimli bir bahçeydi ne de çok bakımlı. Ama yine de Hilde'nin bahçesiydi. Rüzgarlardan yıpranmış bir elma ağacı ve pek az bir örtlen barındıran birkaç çalı kışı atlatmayı başarmıştı. Küçük düzlükte kayalarla çalıların arasında eski salıncak duruyordu. Parlak sabah ışığının altında iyice yıpranmış bir görüntüsü vardı. İçinde minderleri olmadığı için iyice terk edilmiş gibiydi. Annesi gece bahçeye inip minderleri yağmurdan kurtarmış olmalıydı. Bu koca bahçenin etrafı huş ağaçlarıyla çevriliydi. bahçe bunlar sayesinde şiddetli rüzgarlardan biraz olsun korunmuş oluyordu. Burasına 100 yıl kadar önce Bjerkeli denmiş olmasının nedeni de yine bu ağaçlardı. Bjerkeli, huş ağaçlarıyla çevrili alan demekti. Bu evi bu yüzyılın başında Hilde'nin büyük büyük dedesi yaptırmıştı. Son koca balıkçı filolarının birinde kaptanlık yapan dedesinden ötürü kaptan köşkü diye biliniyordu evleri. Bu sabah bahçede dün geceki dehşetli yağmurun izleri de vardı. Hilde gece gök gürültülerinden defalarca uyanmıştı. Şimdi ise gökte tek bir bulut bile yoktu. Bu yaz yağmurlarının ardından hava tertemiz olurdu. Son haftalar sıcak ve kurak geçmiş, huş ağaçlarının tepesindeki yapraklar sararmaya yüz tutmuştu. Ama şimdi tüm dünya yıkanıp tertemiz olmuştu sanki. Bu sabah tüm çocukluğu da yağmurla sürüklenip gitmiş gibiydi. Acır, acımaz mı tohumun patlaması? İsveçli bir şairin dizeleri değil miydi bunlar? Yoksa şair Finlandiyalı mıydı? Hilde babaannesinden kalma komedinin üzerinde asılı duran pirinç kaplamalı aynanın karşısına geçti. Güzel miydi? Pek çirkin sayılmazdı herhalde. Güzelle çirkin arasında bir şeydi işte. Kumral uzun saçlıydı. Saçları ya biraz daha sarı ya da biraz daha esmer olsun isterdi hep. Saçlarında beğendiği yan ise lüleleriydi. Arkadaşları saçlarını biraz olsun dalgalandırabilmek için uğraşıp dururlarken onun saçları hep kendiliğinden dalgalıydı. Beğendiği bir başka yanı da yeşil gözleriydi. Yemyeşildi gözleri. Teyzeleri, amcaları gözlerine bakmak için yüzüne eğilir, "Gerçekten yemyeşil öyle değil mi?" diye birbirlerine sorarlardı.